Ayrım 5, sayfa 24, Moloh kurban ister. Gazi Mustafa Kemal İzmir'e girdiği zaman dağınık Yunan kuvvetleri Anadolu topraklarından henüz tamamen çekilmiş değillerdi. Son birlikler Çeşme ve Urla'dan ancak 18 Eylül'de ayrıldılar. Fransızların Çanakkale kıyılarını boşaltışları 19 Eylül'dür. Fakat İngilizler bu kıyılarda daha da dayatacak ve ancak 6 Ekim'de yerlerini terk edeceklerdir. Bursa üzerinden Kapıdağı ve daha ilerleri çekilen Yunanların buralardan sıyrılışları da takıntılıdır. Trakya'ya gelince, orası hala düşman işgali altındadır. Bu bölgede ayrıca Fransız, İngiliz, İtalyan kuvvetleri vardır. Hatta bir aralık Atina, Trakya'da macerayı devam ettirmek kararı bile almıştır. Anadolu'da Midilli'ye kaçan bir Yunan tümeni, parantez içinde 15. tümen, acele Tekirdağ'a çıkartılır. Başka gösteri hareketleri de yapılır. Fakat düşman artık hastadır, bezgindir. Anadolu'dan kaçabilen başlıca Yunan birlikleri Midilli, Sakız, Sisam adalarında toplanırlar. Şimdi felaketler, maceralar için bir suçlu, bir sorumlu bulmak lazımdır. Çünkü Moloh kurban ister. Dipnot, Moloh bir Frinke tanrısıydı ki ona canlı insanlar kurban edilirdi. Onun sırıtan dişlerine kurbanlar atmak lazımdır. Hem de ne gariptir ki bu facialara sorumlu arayanlar, facianın baş sorumlusu olan ve harp içinde iktidardan düşen Venizelos'un, yani asıl suçlunun etrafında toplanmışlardır. 24 Eylül'de Midilli ve Sakız'da diğer adalarda askeri isyanlar çıkar. İdare Venizelis subaylarının eline geçer. Donanma da onlarla birleşir. Trakya isyana katılır. Selanik ayaklanır. Yine 24 Eylül'de ihtilalcilerin uçakları Atina'ya, kral ve hükümete karşı ultimatum beyannameleri atmışlardır. O sırada hükümette Ahali Partisi bulunuyordu. Bütün felaketlerden o suçlandırılır. İhtilalin başında ise Anadolu'dan kaçan General Pangalos, Albay Plastiras, Fokas ve Gonatas vardır. Plastiras bilhassa azgındır. Bir lider olarak sivrilir. 27 Eylül'de kral tahtını ve memleketi terk eder. Atina'da bir askeri junta ve ihtilalci bir halk mahkemesi kurulur. Yenilginin suçlusu sayılan Ahali Partisi liderleri ve ordu şefleri mahkemeye verilirler. 20 Aralık 1922'de İhtilal Mahkemesi, başta Ahali Partisi lideri ve başvekil Gonaris olmak üzere Dışişleri Bakanı Baltacis'i, Milli Savunma Bakanı Theotokis'i, Anadolu Orduları Başkumandanı Hacı Anesti'yi, liderlerden Protopapadikis'i, Stratos'u ve kral ailesinden olup Anadolu'da bir kol orduya kumanda etmiş olan Prens Andrei'yi idama mahkum eder. Diğer hükümler derhal infaz olunur. Yalnız İngiliz Kral Sarayı'na mensup olan Prens Andrei, İngiltere tarafından bir yıldırım müdahalesiyle kurtarılır. Dipnot, tek adamın ikinci cildinde ve Eskişehir-Sakarya savaşları dolayısıyla nakiller yaptığımız Prens Andrei, şimdi Kraliçe Elizabeth'in eşi olan Prens Philip'in babasıydı. Daha sonra Yunanistan'da krallık iade edilince yeni kralla beraber memleketine döndü. Yunan harpleri ve yenilgisi sırasında kral bulunan Konstantin ise 2 Ocak 1923'te Palermo'da ölmüştü. Bir İngiliz harp gemisi Prens Andrei ve ailesini İngiltere'ye götürür. Yeni Venizelist Junta'nın gayreti bir taraftan sorumluları cezalandırmak, diğer taraftan müttefiklerle anlaşarak Doğu Trakya'nın yeniden Türklere geçmesine engel olmaktır. Bu suretle hiç olmazsa Doğu Trakya'yı Yunanistan hesabına kurtarmaktır. İhtilalciler o sırada Avrupa'da bulunan ve müttefikler nezdinde yeni bir Yunan başvekili gibi çalışmaya başlayan Venizelos'la temasa geçmişlerdir. Ona vatana dön derler. Onu iktidarın başı tanırlar. Fakat Venizelos vatana dönmeden Londra ile Paris arasında gene mekik dokumaya başlar. Tıpkı Yunanlıların İzmir'e çıkarılışlarından önce olduğu gibi. Bu oyunlarda Londra hükümeti ve başvekili Lloyd George, Türkleri yeni bir savaş açmaya Atina'dan çok daha isteklidirler. Churchill onu destekler. Gerçi Yunanistan'ın Anadolu macerasının baş tertipçisi Yunan başvekili bulunan Venizelos'tu. Fakat Venizelos'un en kudretli dayanağı da İngiltere hükümeti ve onun başında bulunan Lloyd George'tu. Lloyd George İngiltere Liberal Parti başkanıydı. Fakat kabine harp zamanları İngiltere'de adet olduğu gibi bir koalisyon kabinesiydi. Gerçi daha Anadolu Harbi devam ederken İngiltere'nin Yunan başarısından ümidi sarsılmıştı. Hatta Yunanistan biraz da kendi başına bırakılmıştı. Fakat Anadolu'da İstiklal Savaşı Türklerin zaferiyle sonuçlanıp, bu arada İngiltere'nin de prestiji sarsılınca, Lloyd George her ne pahasına olursa olsun bu Türk zaferini baltalamak ve onun neticelerinden Türklerin faydalanmasına engel olmak kaydına düşer. Bu arada Türk topraklarında yeni bir harbi de göze alır. Hatta bu kararına kabine arkadaşlarını da sürükler. Bunların içinde Churchill özellikle aktiftir. Dipnot, ölümünden önceki iktidar yıllarında nedense bizde pek tutulan Churchill, Çanakkale saldırısında hazırlayandı. Bunun en canlı vesikaları hükümetle kral arasındaki yazışmalardır. Önce Başbakan Lloyd George'un 18 Eylül 1922'de ve krala verilmek üzere saray erkanından Lord Stamfordham'a gönderdiği mektuptan bazı parçalar verelim. Sir, kabine bu sabah gene önemli bir toplantı yaptı. Her şeyden önce Kemalistler Çanakkale tarafındaki kıyıyı işgal etseler bile donanmamız Çanakkale Boğazı'nın hürriyetini garanti altına almaya hazırdır. İkinci olarak Kemalistler Çanakkale'ye yalnız iki yoldan silah getirebilirler ki bunların ikincisi de hem denizden bombardıman edilir hem de havadan müessir hücumlara açıktır. Üçüncü olarak Britanya deniz, kara ve hava kuvvetlerinin ilk anlardan itibaren Gelibolu Yarımadası'ndan kendi varlıklarını duyurmalarına karar verdik. Ayrıca doğuya hareket için emre hazır vaziyette bir tugay bulundurmaya da karar verdik. Hava kuvvetlerimiz Mısır'dan derhal kuvvetler gönderecek, hemen hücuma hazır olmak üzere iki hücum ve bombardıman filosunu da hazır bulunduracaktır. Lord George, İngiltere'nin bu hareketinin müttefikler arası birliğe de olumlu etkiler yapacağını işaret ettikten sonra, İngiltere bu hareketinde tek başına bile kalsa mevkiinin sağlam olduğuna, kralın da iştirak edeceği ümidini belirttikten sonra şunu da ilave ediyordu. Majestenizin hükümetine şimdi Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yardımları da eklenmektedir. Ancak birçokları böyle bir harekete girişmek ihtiyacı hasıl oluşunun sorumluluğunu majestelerinin hükümeti ve bilhassa majestenizin başbakanınızın körlüğüne ve beceriksizliğine yüklemektedirler. Bundan başka Lord George başka dertlerde sayıyor krala. Bildirildiğine göre Paris'e gönderilen ve Fransa'nın da desteğini kazanmaya çalışan Hariciye Nazırı Lord Curzon eli boş dönmüştür. 21-22 Eylül tarihlerinde Paris'te ve İtalyan temsilcisi Conte Sforza'nın da katılmasıyla yapılan toplantılarda İtalya ilgisiz kalmıştır. Fransa, hele Yunanlıların karışacağı bir harekete hiçbir surette destek olmayacağını bildirmiştir. Fransız Başvekili Poincaré'nin kararları kesindir. Lord George devam eder. Fransız donanmasının işbirliği yapmasını veya yapmamasının hiçbir önemi yok. Öbür taraftan hiç kimse Yunanlıları bu harekete iştirake davet etmiyor. Başbakan mektubunu İstanbul'da bulunan General Harrington'ın kudret ve azimkarlığını methederek bitirir. O sırada kral Balmoral şatosundadır. Fakat istasyonda bir tren daima istim üstünde bekler. Harp patlarsa Londra'ya koşmak için. Kralın cevabı evvela bütün tertipleri takdir ve tasvip eder görünür. Kral adına Lord Stamfordham'den gelen 25 Eylül tarihli mektup şöyle başlar. Aziz Başbakanım, Majesteleri, süratle girişilecek bir kara ve deniz hareketinin başarılı bir diplomasinin en iyi çaresi olduğuna inanmakta ve hükümetin vermiş olduğu kararı tasvip etmektedir. General Harrington gibi ihtiyatlı ve tedbirli bir başkumandana sahip olmak da bizim için büyük bir mazhariyettir. Fakat daha sonra kralın mektubu biraz karışır. Hiç beklenmeyen bir anda husule gelen vahim vaziyet karşısında almış olduğunuz süratli ve yerinde tedbirlerden dolayı sizi ve hükümeti tebrik eden kral, yeni bir savaşın patlak vermesini sizin de kendisi kadar aleyhdar olduğunuza ve böyle bir felaketi önlemek için her şeyi yapacağınıza emindir. Bir İngiliz mizacının ve İngiliz siyasi edebiyat ve ahlakının bütün karakteristik damgalarını taşıyan bu mektup, hükümeti desteklemek, onu tebrik etmekle beraber hükümetin harp hazırlık ve kışkırtıcılığının kesin olarak aleyhindedir. Bir harbi felaket saymaktadır. Halbuki başvekil krala yazdığı mektupta Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da asker yazılmak isteyenlerin, Çanakkale'de savaşan ve Mustafa Kemal'in önünden on binlercesi de hayatlarını vermek suretiyle kaçmak zorunda kalan Anzakların askerlik şubeleri önünde sıralara girdiklerini müjdeliyordu. Başbakanın ve kralın o kadar övündükleri General Harrington da hükümete aynı günlerde harbi değil anlaşmayı ve işleri barış komisyonlarına götürmeyi yazacaktır. Böylece Mustafa Kemal'in başında yeni kara bulutlar estirilmek istenmektedir. Fakat o günlerde İzmir'de o, bir bakışta etrafındakileri şaşırtan bir umursamazlık içinde günlük hayatını yaşar görünür. Ona göre harp bitmiştir. Yeniden başlamayacaktır. Müttefikler cephesi artık Yunan ordusundan pek de farklı değildir. Nitekim Mustafa Kemal, kuvvetlerini bir taraftan İstanbul, diğer taraftan Çanakkale boğazları kıyılarına doğru pervasızca sürer. Öyle ki bir an gelir Çanakkale'de Türk ve İngiliz askerleri birbirlerine karışmış gibidirler. Hele Churchill aynı zamanda bir İngiliz yenilgisi sayılabilecek olan sonuçtan çok tedirgindir. Dipnot, bu konu Çanakkale olayı olarak siyasi tarihe geçmiştir. İstanbul'da işgal kuvvetleri başkumandanı ve tedbirli bir insan olan General Harrington, ihtiyatlı, dengeli bir tutum içindedir. Mustafa Kemal'le yazışmalara girmiştir. Harrington evvela Anadolu'nun İstanbul'daki gayri resmi temsilcisi Hamit, parantez içinde Hasan Can Bey vasıtasıyla, 26 Eylül 1920'de Mustafa Kemal'den süvarilerini Çanakkale civarındaki Erenköy'le Biga'nın batısından geri çekmesi ricasında bulunur. Tarafsız bölgenin ihlal edilmemesini ister. Mustafa Kemal'in cevabı nazik fakat kesindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle alakalı devletler arasında şimdiye kadar bir tarafsız bölgenin kararlaştırılmış olduğundan haberim yoktur. Atlılarımızın ve birliklerimizin hareketleri mağlup Yunan ordusunun takipten ibarettir. Biliyorsunuz ki Anadolu'yu baştan başa yakıp yıkan düşman şimdi de Trakya'da zulümlerine başlamıştır. Yunan savaş kuvvetlerinin ise tarafsız bölge kaydı altında bulunmadığının en yakın örneği Yunan uçaklarının 22 Eylül günü Ezine üzerlerinde uçmaları ve Yunan harp gemilerinin 29 Eylül'de dahi İstanbul limanında bulunmalarıdır. Bu mektup onun olay çıkarmamak yolundaki azminin samimiliğini belirtmekle devam eder. General Harrington'ın bu mektuba cevabı daha anlayışlı ve uzlaşıcı olur. Yine o sırada İngiliz Hariciye Nazırı Lord Curzon'un Paris'te Anadolu'nun özel temsilcisi durumunda olan Nihat Reşat Bey'e, parantez içinde Belger, bir bildirisi olur ki İngiliz elastikiyetinin karakteristik bir misalidir. Çanakkale'deki Türk kuvvetleri İngiliz kuvvetlerine ateş atsalar bile, eğer Mustafa Kemal bu ateşin kendi bilgisi dahilinde açılmamış olduğunu bildirirse bu hareket savaş nedeni sayılmayacaktır. General Harrington'ın İngiliz hükümetine bütün tedbirlerin alındığını bildirmekle beraber işi savaşa değil anlaşmaya ve barış komisyonlarına sevk etmek tavsiyesi o günlere rastlar. Böylece de kral harbi bir felaket saydıktan ve onun önlenmesini istedikten sonra kabinenin ve kralın iftar ettikleri başkumandanın da Lloyd George'a sulhten başka çıkar yol olmadığını işaret etmesi başvekilin sonunu artık belli eder. Kaldı ki İngiltere'de muhalefet liderleri ağızlarını açmışlardır. Chamberlain, MacDonald ve diğerleri açıkça hükümete karşı cephe alırlar. Bütün dominyonlarında İngiltere'yi desteklemedikleri, hatta iki dominyondan başkasının İngiliz kabinesinin davetine cevap bile vermedikleri artık herkes tarafından öğrenilir. İngiltere'nin müttefikleri olan Fransa ve İtalya'nın askeri birlikleri ise daha 19 Eylül'de İngilizleri yalnız bırakarak Çanakkale'yi terk etmişlerdir. Böylece Lloyd George'un ve onu mukavemete ve savaşa teşvik eden Winston Churchill'in bütün gayretlerine rağmen İngiliz kabinesinin ayaklarının altındaki toprak gittikçe kayıyordu. Nihayet 19 Ekim 1922'de yani İzmir'in işgalinden 40 gün sonra Başbakan ve partisi hem de bir daha gelmemek üzere iktidarı terk ederler. Bu da İngiltere'nin Moloch'a sunduğu kansız bir kurbandır. Bu tarih, General Harrington başkanlığındaki müttefikler heyetinin Mudanya'da Türklerle mütareke anlaşmasını imzalayıp harbe son verilişinden ancak 8 gün sonra yaraslar. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı: Pangalos, P-A-N-G-A-L-O-S, Plastiras, P-L-A-S-T-I-R-A-S, Fokas, F-O-K-A-S, Gonatas, G-O-N-A-T-A-S, Gonaris, G-O-N-A-R-I-S, Baltacis, B-A-L-T-A-C-I-S, Teotokis, T-E-O-T-O-K-I-S, Hacı Anesti, H-A-C-I-A-N-E-S-T-I, Protopapadikis, P-R-O-T-O-P-A-P-A-D-I-K-I-S, Stratos, S-T-R-A-T-O-S, Andrei, A-N-D-R-E, Venizelos, V-E-N-I-Z-E-L-O-S, Lloyd George, L-L-O-Y-D-G-E-O-R-G-E, Churchill, C-H-U-R-C-H-I-L-L, Stamfordham, S-T-A-M-F-O-R-D-H-A-M, Harrington, H-A-R-R-I-N-G-T-O-N, Curzon, C-U-R-Z-O-N, Poincaré, P-O-I-N-J-A-R-E.